Tanrı Sözünden İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna Mektubu'nun 3. bölümündeyiz. Bu programımızda yoruma 3. bölüm 8. ayet ile başlayacağım. Elçi Yuhanna burada imanlıyı rahatsız eden günah sorununun özüne iniyor ve 8. ayette şöyle diyor. Günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan bu yana günah işliyor. Tanrı'nın oğlu iblisin işlerini dağıtmak için belirgin oldu. Yuhanna, günah işleyen iblistendir diyor. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işliyor. İsa Mesih, onu öldürmek isteyen Yahudilere de şöyle dedi. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın isteklerini yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildir. Hiçbir zaman gerçekten yana olmadı çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylerken içinde bulunanı söyler. Çünkü yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yuhanna 8. bölüm 44. ayet. Bizler ilginç bir şekilde babalarımıza benzeriz değil mi? Eğer günah içerisinde yaşarsanız o zaman şeytana benzer bir davranış sergilersiniz. Eğer babanız göksel tanrıysa onun yaratılışına sahip olup onun gibi davranacaksınız. Yani eğer biz şeytanın davranışlarını hayatımızda sergilersek o zaman bizim babamız şeytandır. Ama eğer göksel babamızın tutumunu kendi hayatımızda sergilersek babamız Rab'dir. Değerli dostum, tüm günah ve günahın ürünleri şeytandan geliyor. Buna dikkat etmeliyiz. İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'ya isyan içerisindedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'tir ki buradaki oğul tamamen ruhsal anlamdadır. Dostum, sana yardım edebilecek tek kişi İsa Mesih'tir. İblis sana baskı mı yapıyor? Kurtulamadığın kötü bir alışkanlığın mı var? Rab'be git. O sana yardım eder. O en iyi doktordur. Sorunlarınızın çözümünü onun ellerine teslim edin. Rab İsa Mesih dünyanın günahı için öldü. Vaftizci Yahya şöyle demişti İsa'yı gördüğünde. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu. Yuhanna 1 ayet 29. O günahın cezasını üstlendi. İmanlı kardeşim, İsa Mesih'e inandığınız andan beri günahlarınız geride kaldı. O günahların yargısından kurtuldunuz ve etkisinden de kurtulmaktasınız. Ona iman ettiğiniz için kurtuluşunuz konusunda günahlarınız asla artık Tanrı'nın önüne getirilmeyecektir. Anladınız mı kardeşim? İşte Mesih'in getirdiği müjde budur. O günahların yargısından kurtuldunuz ve etkisinden de kurtulmaktasınız. Altını çiziyorum. İsa'ya iman ettiğiniz için kurtuluşunuz konusunda günahlarınız bir daha asla Tanrı'nın önüne getirilmeyecektir. Yuhanna bu mektubunda Rab İsa'nın yalnızca günahımızı değil, günahları yani çoğul bir ifade kullanarak tüm günahları ortadan kaldırmak için ortaya çıktığını belirtiyor. Onda hiçbir günah yoktur. Böyle bir başkâhinimiz kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur. Ancak o da bir insandı ama kusursuz doğdu ve kusursuz yaşadı. Bu nedenle günahımızın cezasını ödeyerek günahları kaldırmak için ortaya çıktığını görüyoruz. Günahları kaldırmak yani tüm imanlıların günahlarını kaldırmak için. Daha da açıkçası bizim imanlı olarak yaşayabilmemizi mümkün kılmak için öldü İsa Mesih. Bu da bizi bu ana bölümün konusuna getiriyor. Her imanlının duasında iki yön vardır. Bu Romalılara yazılan mektubun 7. bölümünde Pavlus'un sözünü ettiği şeydir. Orada Pavlus kendi iman yaşamına bakıp şöyle diyor. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. Yeni yaratılışım, bende başlayan o yeni yaşam, Mesih'in karakteri iyiyi yapmak isterken eski doğamız, tabiatımız bizi geriye çekiyor. Eski doğamız Tanrı'ya hizmet etmeyecektir çünkü ona karşıdır. Pavlus şunları da yazıyor. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya karşı düşmanlıktır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Romalılar 8, 7 ve 8. ayetler. Değerli dostum, yeniden doğmadan önce her ne kadar çaba gösterseniz bile Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. Siz bedende değil, ruhta yaşıyorsunuz. Dolayısıyla da izin verin, Tanrı'nın ruhu sizi yöneltsin. Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, siz benliğin değil, Tanrı'nın ruhunun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa, o kişi Mesih'in değildir, diyor Elçi Pavlos Romalılar 8 ayet 9'da. Bildiğiniz gibi sözünü ettiğim yeniden doğmuş olan imanlılardır. İmanlıyım diyenlerden, kiliseye gidenlerden ve vaftiz olmuş olanlardan ya da belli bir adete göre yaşayanlardan söz etmiyorum. Yeniden doğmuş olanlardan konuşuyoruz. Rab ise iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı, böylece de bizim, yani yeniden doğuşa sahip olanların Tanrı için yaşamamızı sağladı. 9. ayette şöyle diyor, Tanrı'dan doğan kişi günah işlemez. Çünkü onun içerisinde tanrısal tohum kalır, günah işleyemez. Çünkü Tanrı'dan doğmuştur. Tanrı'dan doğan denildiğinde sözünü ettiğimiz yeniden doğuşu kasteder. Bu Rab İsa'nın bir din önderiyle olan şu konuşmasında da önümüze çıkıyor. Sana yeniden doğmalısın dediğime şaşma. Bunu Yuhanna 3. bölüm 7. ayette okumuştuk. Yuhanna mektubunda Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez diyor. Tanrı'nın çocuğuna yeni bir doğa verilir ve bu doğa günah işlemez. Kaybolan oğlun öyküsünü kutsal kitapta okumuşsanız hatırlayacaksınız. Oğul domuz güdücüsü oldu ama orada sürekli kalmadı. Neden orada kalmadı? Çünkü onun domuz ağılında sürekli kalmasına gerek yoktu. Onun soylu bir aileye ait oluşu buna izin veremezdi. O baba evini özlemişti. Siz de Tanrı'nın çocuğuysanız soylu bir aileye aitsiniz ve her zaman babanızın evinde olmayı isteyecek, oraya özlem duyacaksınız. Yuhanna diyor ki, Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Ne yazık ki bu ayet biraz yanlış bir izlenim uyandırıyor. Burada kastedilen hiç günah işlememek değil, günah içerisinde yaşamamaktır, sürekli olarak yaşamamaktır. Yuhanna bu mektubun 2. bölümünde şöyle dedi, ama birimiz günah işlerse adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Yani imanlı günah işlemek durumunda kalacaktır. Bu dünyada yaşadığımız süre günah işlememek olanaksızdır. Çünkü eski doğamız daha buradadır. Bununla birlikte Yuhanna bize, yavrularım bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor 1. Yuhanna 2. bölüm 1. ayette. Günah Tanrı'nın isteğine karşı olan bir şeydir ve yaşamımıza girdiyse de Yuhanna'nın da dediği gibi bizi babanın önünde savunacak bir savunucumuz vardır. Ve günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Yuhanna yine imanlılara hitap etmektedir ve onların günah işleyeceğini söylemektedir. Dolayısıyla Yuhanna Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez derken yeniden doğan kişinin hiçbir koşul altında günah içerisinde sürekli yaşamaya devam etmeyeceğini söylüyor. Çünkü onun içerisinde tanrısal tohum kalır. Eğer siz Tanrı'nın bir çocuğu iseniz tanrısal bir doğaya sahipsiniz demektir kardeşim. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Neden? Çünkü Tanrı'dan doğmuştur. Yuhanna da Mesih'in kanının bizi her günahtan arıttığını yazarken tövbe etmemiz gerektiğini vurgular. Ancak sözü edilen tövbe gerçek ve içten bir şey olmalıdır. Kilisede öne çıkıp bir itirafta bulunup birkaç damla gözyaşı akıtmaktan söz etmiyor. Soru şudur, Tanrı'dan doğdunuz mu? İmanlıların güvencede olduğuna inanmakla birlikte imanlı gözükenlerin güvencesiz durumda olduklarına da inanıyorum. Kendi yaşamımızı gözden geçirip bir çizelge hazırlamamız iyi olur. Kendimizi inceleyip imanda olup olmadığımızı gözden geçirmeliyiz. Tanrı'nın gerçek bir çocuğu musunuz? Tanrı'nın özlediklerini özlüyor musunuz? Önemli olan budur. Rab'be bu şekilde gelen birisi hemen günahlarından tümüyle vazgeçemez. Yeni imanlının hayat tarzına bakıp da o Tanrı'nın bir çocuğu olamaz diyebiliriz. Bence bir kişinin hayat tarzından onun imanlı olup olmadığını hemen anlayamayız. Ancak şunu biliriz ki eğer o kişi Tanrı'nın çocuğu ise bu günahtan er geç vazgeçecektir. Ve onun yaşamı yavaş yavaş Tanrı'nın sevgi, doğruluk ilkelerinde gelişecektir. Böyle bir kimse sürekli olarak günah içerisinde yaşayamaz. Evet, Tanrı'dan doğmuş olan ara sıra günaha düşebilir ama günahta yaşamayı sürdüremez. Günahta devam edemez. Mesih imanlıları olarak yeni bir doğaya sahibiz ama eskisini atmadık daha. Sorun işte buradadır. Pavlos'un şu haykırışı boşuna değildi. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Yalnızca Tanrı'nın ruhu kurtarabilir. Eğer umutsuz ve çaresiz bir durumda olduğunuzun farkındaysanız, eğer bazı günahlar yaşamınızı zehir ediyorsa, sevincinizi alıp götürüyorsa, eğer kurtulmak istiyorsanız o sizi kurtarabilir ve kurtaracaktır da. Günahınızdan kurtulup ona hizmet etmek, onunla çalışmak istiyorsanız o da buna hazırdır. Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işlemez. Şimdi Yuhanna günah ve doğruluk konusundaki tartışmasını ters yönden ele alıp şöyle diyor 10. ayette. Kimin Tanrı'nın çocuğu, kimin iblisin çocuğu olduğu bundan belli olur. Doğruluk yapmayan kişi Tanrı'dan değildir. İnsan kardeşini sevmeyen kişi de Tanrı'dan değildir. İşte değerli dostum, Tanrı'nın çocukları ile iblisin çocukları böylece ayırt edilir. Sanıyorum bugün ayırt edici şeyleri bilme ihtiyacımız her zamankinden daha fazladır. Çünkü birçok Tanrı çocuğu başka birini ayıtmış gibi ya da kimsesizmiş gibi davranmaktadır. Dünya görüşüne ait iki grup insan var. Birinci grup Tanrı'nın evrensel babalığına inanır ve diğerleri de bence çok yanlış olan insanın evrensel kardeşliği öğretisine inanır. Kutsal kitap Tanrı'nın ruhsal açıdan herkese çocukları olarak baktığını öğretmiyor. Fiziksel yaratılışımızdan dolayı Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık ama bu benzerlik zaten günah yüzünden yozlaşmıştır. Ruhsal açıdan bakıldığı zaman kutsal kitabın bu konuda çok sert bir tutumu vardır. Rab ise din önderlerine şöyle dedi: siz babanız iblistensiniz. İmanlı biriyle imanlı olmayan birisinin evlenmesini kutsal söz onaylamaz. Birisi bunu şöyle açıkladı: eğer iman etmeyen birisiyle evlenirseniz o zaman Rabbin ailesine katılmıyorsunuz ki o zaman da kayınpederinizle başınız derde girer. Ne kadar doğru değil mi? Tanrı'nın çocukları olmak harikadır. Değerli dostum, Tanrı'nın çocukları Mesih'e ait olanlar artık iblisin ailesine ait olamazlar. Yuhanna, Tanrı'nın çocuğunu belirleyen iki şeyden söz edecektir. Yüreklerimizi bilen Tanrı, yeniden doğup, onun çocukları olup olmadığımızı da bilmektedir. Ancak yan komşumuz bunu bilmez. Onun için bunu bilmenin tek yolu Tanrı'nın yaşamının bizde gözükmesidir. Bu durum sözlerimizle değil, yaşamımızla ortaya çıkar. İnanlının iki duasının olduğunu göstereceğine inandığım bir örnek vermek istiyorum. Kendiliğinden kurak bir yerden süren bir avokado ağacım var. Gayet güzel bir meyve veriyorlar. Ağaçların alt kısımları yabani avokado, üstünden süren dallar ise çok güzel meyve veriyor. Bu eski ya da yabani kısmından ara sıra dallar fışkırıyor ama onları kesmem gerekiyor. Meşgul olduğum zamanlarda yabani yerden çıkan dallar uzuyor ve meyve veriyor ama bu meyveler hiç de lezzetli değil. Yani yeni olan dallarsa çok iyi meyve veriyor. Alt kısımları buduyorum ki üsttekiler iyi meyve versin. Avokado ağaçlarının verecekleri meyve türü bana bağlı bir şekilde. Ben de bu avokado gibiyim. İki doğam var. Değersiz, düşük bir yaşam sürebilirim. Buna uygun bir doğam var, tabiatım var. Hepimiz bu eski doğaya sahibiz. Ve bu yaşamda bundan hiçbir zaman kurtulamayacağız. Bu nedenle de Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalıyoruz. Ancak bunun ötesinde yeni doğumda sevgi, sevinç, sabır ve esenliğin meyvelerini taşıyabilirim. Bugün kendimi iyi hissedebilirim. Yüreğimde Rabbin sevinci olabilir ancak yarın mutsuz ve morali bozuk olabilirim. Bunun böyle olması gerekmiyor ama oluyorsa eski doğamda yaşıyorum demektir. Galatyalılara mektubunda Elçi Pavlos imanlılara ruhta yürümeyi öğrenmelerini söylüyor. İyi güzel ama bunu nasıl yapabiliriz? Yani ruhta nasıl yürüyebiliriz? Bunu kendi kendimize yapamayız. Romalılar 7. bölümde Pavlos iki şeyi keşfettiğini belirtir. İlkin eski doğamızda iyi bir şey yoktur der ve bunun yanı sıra yeni doğamızda da yardıma ihtiyacımız var. Kim olursanız olun Mesih imanlısı olarak kendi başınıza yaşayamazsınız. Rab bizde etkin olan Tanrı ruhu ile iyi meyve vermemizi istiyor. Rab ise şöyle dedi, ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budar. Yuhanna 15, 1 ve 2. ayetler. Meyve vermemizi istiyor ama bizi budayacağını da söylüyor. Bir meyve ağacı budanınca daha iyi meyve veriyor. Tanrı da iyi meyve almak için bizi budar. Bazen eski doğamızdan da meyve üretiriz. Bunlar doğal benliğin işleridir ve hoş, övünülecek yanları yoktur. İşte Tanrı'nın çocukları ile iblisin çocukları böylece ayırt edilir. Farklarını meyvelerinden anlayabilirsiniz. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Matta 7:20'de böyle okuyoruz. Değerli bir yorumcu şöyle demişti. Sizi yargılamaya değil, meyvelerinizi kontrol etmeye geldim. Diğer imanlı kardeşlerimiz de biraz meyve görmeliyiz ve 1 Yuhanna 3. bölüm 10. ayette Yuhanna bize Tanrı'nın gerçek bir çocuğunun iki işaretini veriyor. Doğru olanı yapmayan Tanrı'dan değildir. O kişinin kim olduğu ya da ne iş yaptığı önemli değildir. Ancak eğer birisi Tanrı için yaşamaya çalışmıyorsa o Tanrı'nın bir çocuğu değildir. Çok aktif olabilir. Kilisede görevli bile olabilir ancak Yuhanna Tanrı ruhu aracılığıyla doğru olanı yapmayan Tanrı'dan değildir diyor. Yuhanna bunu Tanrı'nın ruhu aracılığıyla söylemişti. Evet, bir kişinin Tanrı'dan doğup doğmadığı konusunda iki işaret vardır. Birincisi yaşamdaki meyvelerdir. İkincisi de Yuhanna şöyle diyor. Kardeşini sevmeyen Tanrı'dan değildir. Diğer imanlıları seviyor musunuz? Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız seversiniz. Sevgi sözcüğü bu mektupta sık sık geçer. Tanrı sözünde sevgi, dünyadaki kavramıyla anlaşılan sevgiden çok farklıdır. Tanrı'nın özünden kaynaklanan sevgi, doğal beğeniye göre değil, isteğin yönetimiyle verilen bir karara dayanır. Kendi isteklerini düşünmeden kendisini tümüyle başka kişilerin yararına feda eder. Eski antlaşmadaki anlamıyla sevmek, bir kişinin iyiliği için kendisini vermek oluyordu. Davut'la Yonatan'ın arkadaşlığı sevginin güzel bir örneğidir. Kendisi özünde sevgi olan Tanrı, insanlar arasındaki tüm ilişkilerinde sevgi temeli üzerinde kurulmasını ister. İnsana verdiği kutsal yasanın birinci ve ikinci buyrukları göksel sevgiden söz eder. Sevgi karşılıklıdır. Eski antlaşma döneminde Tanrı sevgisinden dolayı onlarla bir antlaşma yaptığı halkla yine sevgi bekliyordu. Tanrı'nın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla ve tüm kuvvetinle seveceksin diye buyuran Rab, bunu cömertçe verdiği kendi sevgisine karşılık olarak istedi. Onun verdiği sevgi bizim onu geri sevebilmemiz için güç kaynağı olacaktı. Hoşea peygamber Tanrı'nın bu eşsiz sevgisinin çarpıcı bir resmini çizmiştir. Rab'be sadık kalmayan Yahudi halkını kötü yola düşen bir kadına benzetir. Hoşea bu resmi canlandırmak için gidip kötü bir kadınla evlenir ve onun sadakatsizliğine rağmen o kötü kadını defalarca geri kabul eder. Yeremye peygamber de Tanrı'nın o uçsuz bucaksız sevgisini iyi anlayıp kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle yazdı. Rab eskiden bana görünüp dedi, evet seni sonsuz bir sevgiyle sevdim, bundan dolayı seni kayrayla kendime çektim. Yeşaya peygamber ise Tanrı'nın sonsuz sevgisini dünyadaki en yakın benzeriyle anne sevgisiyle kıyaslar. Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi ki kendi rahminin oğluna acımasın? Evet onlar unutabilirler ama ben seni unutmam. Anasının teselli ettiği bir adam gibi sizi teselli edeceğim der. Eski Grekçe'de sevginin karşılığı olarak üç sözcük vardır. İlki erostur ve yeni antlaşmada hiç kullanılmamıştır. Erotik sevgiyi seksi anlatır. Yunanlılar birçok ırklar gibi seksle çok ilgileniyorlardı ve bunu temsil etmek için iki tanrı seçmişlerdi. Birinin adını Eros, öbürünün adını da Afrodit koydular. Evet, Eros sözcüğü İncil'de geçmez. Sevgi için eski Grekçe'de kullanılan ikinci sözcük fileodur. Arkadaşlığı, kardeşlik sevgisini anlatır. sevginin üçüncü anlamını ifade eden sözcük ise agape'dir ki bu sevgi türünün en yücesidir. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki diye yazarken işte bu agape sevgisinden söz ediyordu Tanrı. Yuhanna burada mektubunda kardeş sevgisinden söz ederken kullandığı sözcük de agape'dir. Bugün sevgiyle ilgili çok miktarda konuşma duyuyoruz. Ancak bunlar daha çok cinselliğe ilişkindir ve kutsal kitaptaki sevginin bununla ilgisi yoktur. Sevgi konusunu Yuhanna şöyle sürdürür. Kardeşlerini sevmeyen Tanrı'dan değildir. Bu cümle neyi kastediyor biliyor musunuz? Biz imanlıyız diyorsak ama Mesih imanlısı kardeşlerimizle ilgilenmez ve onlara yardım etmezsek tanıklığımız sahtedir. Mutlaka tam o kardeşimize benzer olmak, aynı şekilde düşünmek zorunda değiliz. O kişiye koşup kucaklamamız da değildir bu. Ama onunla ilgilenmektir. Bir diğer imanlıya karşı yüreğinizde kin barındıramazsınız. Diğer bölümde de göreceğimiz gibi bu sevgi öyle kolayca kayıp giden, yok olan bir sevgi değildir. Herkese her dakika yardım etmemiz demek de değildir. Çok dikkatli olmamız konusunda uyarılar vardır. Ancak Rab'deki kardeşleri sevmemiz gerekiyor. Bu sevgi ilgilenen, eyleme geçen, bir şeyler yapan sevgidir. 1 Yuhanna 3 ayet 11'de şöyle diyor. Başlangıçtan bu yana işitmiş olduğunuz bildiri şudur. Birbirimizi sevelim. Yuhanna bu mektupta sık sık başlangıçtan söz etmektedir. Onun bahsettiği bu başlangıç Mesih'in beden alışıdır. Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur. Birbirimizi sevelim. Yuhanna burada yalnızca Rab İsa'nın öğrettiğini doğrulamaktadır. İsa öğrencilerine birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır dedi. Bu sevgi Mesih imanlılarının işareti olacaktı. Dünya ancak bu sevgi penceresinden imanlının yaşamına bakıp gerçekten bunlarda bambaşka bir sevgi vardır dedirtecektir. Yuhanna şöyle dedi. Size anlattığım şey yeni değildir. Başlangıçtan bunu işittiniz. Rab İsa ve diğer elçiler bunu öğretti. Başlangıçtan beri işittiğimiz birbirimizi sevmemiz gerektiğidir. İmanlıları sevmek, onları sevgide teşvik etmek ne yazık ki birçok yerde çok az gözükmektedir. Kötünün soyundan olan ve kardeşini boğazlayan Kain gibi olmayalım. Neden boğazladı onu? Çünkü kendi işleri kötüydü, kardeşinin işleri ise doğru. 1 Yuhanna 3 ayet 12. Kötünün soyundan olan ve kardeşini boğazlayan Kain gibi olmayalım. Başka deyişle şeytana ait olup kardeşini öldüren Kabil gibi olmayalım diyor. Kain ya da Kabil aynı kardeşi canlandırır. Eski antlaşmada okuyabiliriz. Adem ile Havva'nın iki oğulları olur ve biri öbürünü kıskandığı için onu öldürür. Kabil ile Habil kan bağıyla bağlı kardeşler ve birçok yönden birbirlerine benziyorlardı. Ancak Kabil kardeşini öldürdü. Neden? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için. Kabil'in sorunu neydi? Onun sorunu ve aynı zamanda günahı kıskançlıktı. Kıskançlıkta kuşku da çekememezlik de vardır. Kabil kardeşini çekemiyordu ve bu onu cinayete sürükledi. Neden çekemiyordu? Çünkü Habil Rab tarafından kabul edilmişti. Neden? Çünkü her iki kardeş Rab'be sunularını getirmişler ve Habil'in sunusu kabul edilirken Kain'inki reddedilmişti. Çünkü Kain'in sunusu uygun değildi. Kain toprağın ürününden Rab'be sunu getirdi. Yani kendi ellerinin işlerini Rab'be sunmak istedi. Sunu ya da kurban kavramı herhalde Rab'bin kestiği ilk kurbanla ilkel insan yaşamına yerleşmişti. Hatırlarsanız Rab Tanrı Adem ile Havva'nın çıplaklığını örtmek için bir hayvan boğazlamış, kurban etmişti. Sanımca o günlerde de Rab'be belli bir yerde belli zamanda sunular sunulurdu. Kutsal kitap göksel açıklama konusunda o günlerde nelerin açıkladığını yazmıyor. Ama İbranilere yazılan mektuba baktığımızda orada görebiliriz ki Habil Rab'be getireceği sunuyu iman yoluyla getiriyor. İman ancak göksel açıklama ile mümkündür. İnsan kendi içinde iman üretemez. Habil'in kurbanı iman ile sunulduğuna göre Habil bunu göksel açıklama yoluyla yaptı. Çünkü kutsal söz diyor ki iman haberi işitmekle, işitmekte Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Birinin dediği gibi dünyadaki en yıkıcı güç kıskançlık ve çekememezliktir. çekememezliğin bir tanımını şöyle söyleyebiliriz. Bir başkasının şansından ya da üstünlüğünden rahatsız olma, nefretle karışık duygularla aynı şeylere sahip olma isteği. Bu değerli dostum, Kabil'i tam olarak tanımlar. Çekemeyen biri de başkasının elindekinden rahatsız olandır. Bir kadın bir erkeğin cesaretini kıskanmaz ya da bir erkek bir kadının güzelliğine kıskançlık duymaz. Bizler sahip olmak isteyip de olamadığımız şeylerde çekememezlik gösteririz. İmanlılar arasında çekememezlik ve kıskançlık bugün Mesih'in amacına her şeyden çok zarar vermektedir. Birçok imanlının örtmeye çalıştığı eski gizli günah budur. Sesi güzel olan kaç kişi diğerlerini kıskanmaktadır? Kaç tane vaiz diğerlerini kıskanmaktadır? Kaç kişi iyi konuşanları, iyi sesi olanları kıskanmaktadır? Toplulukta sürüp giden dedikodunun çoğunun altında yatan sebep nedir? Kıskançlıktır. Bu gerçekten çok adi bir şeydir, değil mi? Yine aynı çekememezlik Kabil'in Habil'i öldürmesine neden oldu. Tanrı Kabil'in yaptıklarını kabul etmişti, Kain'inkini kabul etmemişti.